Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 71 Davut'un Zina Günahı ve Tövbe Etmesi. Bu bölüm 2. Samuel 11-12'ye dayanmaktadır. Kutsal kitap insanları pek azmet eder. İnsanların sahip olduğu bütün iyi nitelikler Tanrı'nın armağanıdır. İyi eylemleri Mesih'te Tanrı'nın lütfuna dayanır. İnsanlar sadece Tanrı'nın elinde birer araçtır. Kutsal kitap tarihinin bütün dersleri insanları övmenin yanlışlığını gözler önüne serer. Tümüyle Tanrı'ya bağımlı olduğunu gözden kaçıran kişinin düşeceği kesindir. Kutsal kitap insan gücüne dayanmak yerine Tanrı'nın gücüne dayanmayı teşvik eder. Kendini yüceltme ruhu Davut'un düşüşüne yol açtı. Davut da yağcılığa, güç ve lüks tutkusuna karşı bağışık değildi. Doğulu yöneticilerin törelerinde kulları mahkum eden suçlar kralı mahkum etmezdi. Onun dokunulmazlığı vardı. Bu gerçek, Davut'un günahının kötülüğünü arttırmaktadır. Davut, kendi bilgeliğine ve gücüne güvenmeye başlamıştı. Şeytan, insanı Tanrı'dan ayırmayı başardıktan sonra, içindeki benliğe ait kirli arzuları uyandıracaktır. Düşmanın etkinliği ilk başta ani ve ürkütücü görünmez. Önce küçük özveriler başlar. Kişi Tanrı'ya tüm varlığıyla bağımlı olduğunu unutup, dünyasal uygulamalarla meşgul olur. Davut Kudüs'e döndü. Aramlılar haraca bağlanmıştı. Amonlularınsa tümüyle yenilecekleri kesindi. Davut zaferin meyvelerini tadıyor ve sarayın saygınlığını yaşıyordu. Ayartıcı bu ortamı fırsat bilerek kralın zihnine girdi. Kendine güvenmenin rahatlığını yaşayan Davut, şeytana teslim olarak ruhunu suçla lekeledi. Gökler tarafından atanan, Tanrı tarafından yasayı yürütmek amacıyla seçilen kral bu yasayı kendisi çiğnedi. Kötülük yapanların yüreğine korku salması gereken kişi, kendi eylemiyle onların ellerine su döktü. Suçlu ve tövbesi olan Davut, gökten yönlendiriş istemek yerine kendisini günaha sokan tehlikelerden korunmaya çalıştı. Güzelliği krala tuzak olan Batşeva, Hititli Uriya'nın karısıydı. Uriya, Davut'un en cesur ve sadık askerlerinden biriydi. Tanrı'nın yasası, zina yapanları ölüm cezasına çarptırıyordu. Askerin gururlu ruhuna sahip olan Uriya, üzerine düşen bu utancı kaldırmak için kralın canını alabilir ve ulusu isyana sürükleyebilirdi. Davut suçunu gizlemek için her türlü gayreti gösterdi. Kendisini şeytanın eline teslim etmişti. Çevresinde tehlike ve ölümden de acı olacak bir onursuzluk vardı. Tek bir kaçış yolu vardı: zinaya cinayeti eklemek. Uriya savaşta düşman eliyle ölürse bunun sorumluluğu krala bağlanamazdı. Batşeva da Davut'un karısı olurdu. Böylece kuşkular kraldan uzaklaşır ve saygınlığına gölge düşmemiş olurdu. Kral Yoav'a şöyle dedi: Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. Zaten bir cinayetin suç yükünü taşıyan Yoav, kralın buyruklarına uymakta gecikmedi. Uriya, Amonluların kılıcıyla düştü. Davut, geçici bir süre şeytanam aracı oluyor. Davut'un yöneticiliği, ulusun güvenini kazanmıştı. Ne var ki o, Tanrı'dan ayrılarak bir süre için şeytanın aracı haline geldi. Buna rağmen Tanrı'nın verdiği krallık yetkisini kullanmaya devam ediyordu. Onun yetkisine boyun eğmeyenler için cezalar geçerliliğini koruyordu. Tanrı yerine öncelikle krala bağlı olan Yoav, "Kral buyurdu" diye Tanrı'nın yasasını çiğnemişti. Davut, Tanrı'nın yasasına aykırı olan bir şey buyurduğu için bu buyruğa uymak günahtı. Tanrı'nın yasasına karşı gelen buyruklara uymamalıyız. Elçi Pavlus bu konudaki ilkeyi şöyle dile getiriyor: Ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın. Lekidel, Korintliler 11, ayet 1. Yoav'ın görevi yerine getirdiği Davut'a bildirildi. Ancak Yoav'a ya da krala gölge düşmesin diye son derece titiz sözcükler kullanılmıştı. Kulun Hititli Uriya da öldü. Kral şöyle yanıt verdi: Bu olay seni üzmesin. Kılıç şunu da öldürür, bunu da. Batşeva kocası için yas tuttu. Yas süresi geçince Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut'un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Yaşamının en tehlikeli anlarında bile Rabbin mesettiğine elini sürmeyen kişi günah yüzünden o denli düşmüştü ki en cesur ve sadık askerlerinden birini bilerek katletmişti. Böylece günahının cezasından kaçabileceğini sanmıştı. Kendi yollarında yürüdükten sonra günahın acı meyvelerini tadıp ondan dönenlere ne mutlu. Tanrı Davut'un günahın acı sonuçlarına katlanarak tümüyle mahvolmasına razı olmadı. Tanrı nasıl müdahale etti? Tanrı nasıl müdahale etti? Tanrı'nın harekete geçmesi zorunlu olmuştu. Davut'un Batşeva ile günah işlemiş ve Uriya'nın ölümünü tasarlamıştı. Rabbin onuruna gölge düşmüştü. Rab Davut'u yüceltmişti. Bu nedenle Davut'un günahı Tanrı'nın adını lekelemişti. İsrail'de tanrısallık standardı düşmüştü. Peygamber Natan, Davut'a Rabbin sözlerini iletmeye geldi. Natan'ın bildirisi her ne kadar şiddetli ve korkutucu olsa da kralın anlayışını uyandırmak, vicdanına dokunmak ve ölüm cezasını kendi ağzıyla söylemesini sağlamak amacıyla göksel bilgelikle donanmıştı. Peygamber kralın yorumunu gerektiren bir öykü anlattı.
Bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı, dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan'a, "Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir," dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli. Bunun üzerine Natan Davut'a, "O adam sensin," dedi. "Neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin?" Davut suçunu insanların gözünden sonsuza dek gizlemeye çalışmış, bu nedenle daha büyük suçlar işlemişti. Ne var ki Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır. İbraniler 4, ayet 13. Natan şöyle dedi. Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün. Amonluların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın. Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpegündüz karılarının koynuna girecek. Evet, sen o işi gizlice yaptın ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım. Peygamberin sözleri Davut'un yüreğine dokundu. Vicdanı sızladı ve suçunu bütün boyutlarıyla birlikte gördü. Titreyen dudaklarla, "Rabbe karşı günah işledim," dedi. Davut hem Uriya'ya hem de Batşeva'ya karşı günah işlemişti. Ama sonuçta Tanrı'ya karşı günahı daha büyüktü. Davut günahının cezasını çekiyor. Davut günahının cezasını çekiyor. Suçlu ve bağışlanmamış olan Davut, Tanrı'nın yargısıyla kerilip atılacağından korkup titredi. Ancak Peygamber Natan ona şöyle dedi. "Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin." Ancak adalet yerini bulmalıydı. Ölüm cezası Davut'tan alınıp günahının sonucu doğacak çocuğa aktarıldı. Böylece krala tövbe etmesi için bir fırsat verildi. Kendi cezası yüzünden küçük çocuğun acılar içinde ölmesi, kendisinin ölümünden çok daha acı olacaktı. Çocuğu hastalandığı zaman Davut oruç ve derin bir alçak gönüllülükle yaşaması için yalvarışta bulundu. Masum çocuk Davut'un günahı yüzünden acı çekerken, o her gece kırık yürekle yalvarıyordu. Ancak oğlunun ölümünü duyduğu zaman Tanrı'nın fermanına sessizce teslim oldu. Davut'un nasıl düştüğünü okuyanlar şöyle soruyorlar. Tanrı neden gökler tarafından onurlandırılan bir kişinin yaşamında böyle karanlık bir sayfa açtı? Tanrı tanımazlar Davut'un karakterine işaret ederek, işte Tanrı'nın yüreğine uygun bir adam, diyorlar. Böylece Tanrı'ya ve onun sözüne hakaret ediliyor ve birçokları tanrısallık adı altında günaha giriyor. Ne var ki Davut'un öyküsü günaha prim vermemektedir. Davut Tanrı'nın ardından giderken onun yüreğine uygun bir kişiydi. Günah işlediği zaman tövbe edip Rab'be dönene dek yüreği Tanrı'dan ayrıldı. Ancak Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Davut tövbe etse bile ektiği tohumu fazlasıyla biçti. Davut'a kesilen hüküm Tanrı'nın günahtan ne denli tiksindiğini gözler önüne sermektedir. Davut'un ruhu günahının bilinci ve sonuçlarıyla ezilmişti. Kullarının gözünde alçalmış ve etkisi zayıflamıştı. Artık Davut'un günahını bilen kulları daha rahatça günah işleyebileceklerdi. Davut'un kendi ev halkı üzerindeki yetkisi de zayıflamıştı. günahı mahkum etmesi gerekirken suçunu gizlemek için sessiz kalmıştı. Davut'un kötü örneği oğullarını da etkiledi. Tanrı bu sonucu değiştirmek için herhangi bir müdahalede bulunmadı. Böylece Davut ağır bir şekilde azarlandı. Hiçbir tövbenin kaldıramayacağı sonuçlar doğdu. Günahının sonuçlarına bütün yaşamı boyunca utanç ve acıyla katlanmak zorunda kaldı. Davut'un yaşamındaki bu kötü örneğe işaret ederek kendi günahlarının suçunu hafifletmeye çalışanlar, kutsal kitaba bakarak günah yolunun ağır olduğunu öğrenmelidirler. Günahın bu dünyadaki sonuçları bile acıdır ve taşınması zordur. Tanrı Davut'un günaha düşüşü aracılığıyla kutsadığı birçok kişinin aslında güvende olmadığını gözler önüne sermiştir. Alçak gönüllülükle Rab'be yönelenler bu dersi almaktadırlar. Rabbin bu denli onurlandırdığı Davut'un düşüşü, böylelerini kendilerine güven duymaktan alıkoymaktadır. Güç ve güven kaynağı olarak yalnızca Rab'be bağlananlar, şeytanın sahasına ilk adımı atmaktan korkmuşlardır. Davut günahının meyvelerini daha Tanrı onu yargılamadan önce toplamaya başlamıştı. 32. mezmur, Davut'un yaşadığı ruh bunalımını gözler önüne sermektedir. Sustuğum sürece kemiklerim eridi, gün boyu inlemekten. Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı. Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi. Mezmur 32, ayet 3-4.
51. mezmur da Tanrı'nın bildirisi Davut'a geldiği zaman onun nasıl tövbe ettiğini dile getirmektedir.
Ey Tanrı! Temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. İstekli bir ruhla bana destek ol. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Mezmur 51, ayet 10, 11, 14. İsrail kralı böylece günahını itiraf etti. Tanrı'nın merhameti sayesinde yeni bir bağışlanma ümidine kavuştu. Üstelik başkalarının da kendi günahından ders almasını arzuladı.
Aftan öte.
Aftan öte. Davut'un tövbesi içtendi. Suçunu hafif göstermek ya da yargıdan kaçmak gibi bir arzusu yoktu. Kendi içindeki kirlenmeyi görüyordu. Günahından tiksinti duydu. Bu nedenle yalnızca bağışlanmak için değil, yürek paklığına kavuşmak için dua etti. Tanrı'nın tövbe eden günahkarlara verdiği vaatte kendi affının ve kabul edilişinin kanıtlarını gördü. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı. Mezmur 51, ayet 17. Davut günaha düştüğü halde Rab onu kaldırdı. Davut bu değişimin verdiği sevinci şöyle dile getirdi. Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. Rab'be isyanımı itiraf edeceğim deyince günahımı, suçumu bağışladın. Mezmur 32, ayet 5. Davut kendisini alçalttı ve günahını itiraf etti. Ancak Saul azarlanmayı küçümsemiş ve yüreğini tövbesizlikle katılaştırmıştı. Davut'un öyküsünü anlatan bu metin, insanlığın en büyük mücadelelerini ve ayartılarını, gerçek tövbenin önemini vurgulayan en etkili örneklerden biridir. Tanrı'nın günaha düşen binlerce çocuğu, çağlar boyunca Davut'un içten tövbesini ve itirafını anımsamış, yeniden ayağa kalkıp Tanrı'nın buyruklarına göre yaşayacak güce ve cesarete kavuşmuştur. Kendisini itiraf ve tövbe yoluyla alçaltan her kişi Davut gibi umut bulacaktır. Rab, gerçekten tövbe eden kişiyi huzurundan atmaz.